Ayrım 20 Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 198, 38. bölüm. Ervan telefonu kapattı ve bir süre avucundaki telefona dikkatle baktı. İhtiyardan farklı olarak o bu narkotik olayının arkasında kimin olduğunu biliyordu. Ezberden bir numarayı tuşladı ve yekten saldırıya geçti. Loak'la ne alıp veremediğim var?
Seni uyarmıştım.
Bir aileyi parçalamak üzeresin.
Aile gayet iyi.
Sofia telefonda cazibesinden çok şey kaybediyordu. Sert, çok tiz bir sesi vardı.
Neyin peşindesin bilmiyorum ama çocukların hem annelerine hem de babalarına ihtiyacı vardır.
Mahkeme için söyleyeceklerini idareli kullan diye cevap verdi Sofia. Sözlerinizin benim dosyamda hiçbir ağırlığı yok. Siz polisler böyle söylüyorsunuz değil mi? Olaylar sadece olaylardır. Ervan istemeden de olsa onun özgüvenine hayranlık duyuyordu. Morvanlara meydan okuyacak güçteydi.
Neden anlaşma yoluna gitmiyor ve şimdilik boşanmaktan vazgeçmiyorsunuz?
Genç kadın kahkahayı bastı.
Kendinizi hep en güçlü sanıyorsunuz ama yasalar herkes için aynıdır. Bir İtalyan kadın size bunu ispatlayacak.
Loak'la işleri yoluna koyabilirsin.
Hayır, usulüne uygun bir anlaşma istiyorum.
Ervan kafasından argümanlarını bir daha gözden geçirdi. Doğaçlama bir savunma söylevinden başka bir şey yoktu. Her halükarda 2 yıllık ayrı yaşamanın ardından evlilik bağını kesin olarak feshedecek boşanma hakkını elde edeceksin.
İyi bilgilenmişsin.
Sizin ayrılığınız herkesi kaygılandırıyor.
Seni ve babanı demek istiyorsun.
Önemli değil. Henüz 1 seneden beri ayrısınız. 1 yıl daha ve...
Çok uzun. Bu süre boyunca çocuklarım 2 ev arasında bocalayıp duruyor ve hayatlarının yarısını kuralsız ve saat mefhumu olmadan yaşıyorlar.
Karamsar bir tablo çiziyorsun. Sadece Luak yok, Maggie var, Gael var.
Yarı kaçık, bir hippi ve bir...
Sus!
Genç kadın bir es verdi. Ervan sigarasından nefes çektiğini duyuyor ve onun yüzünü mavimsi duvan kıvrımlarının ardında hayal ediyordu.
Somut olarak narkotik bürodan ne umut ediyorsun diye yeniden sordu.
Eğer Luak benim şartlarımla bir anlaşma imzalarsa onun tutuklanmasını asla mahkemede kullanmayacağım.
Bu bir gözaltı.
Avukatıma göre cebinde 12 gram kokain bulunması onun yasak madde kaçakçılığı yapmaktan ve bulundurmaktan dolayı suçlanması için yeterliymiş.
Sen de iyi bilgilenmişsin. Peki ya kabul etmezse?
Ciddi suçlamada bulunurum.
Bu 2 seçenek arasında ne fark var? 2 durumda da sen kazanıyorsun.
Eğer kabul ederse çocuklarını düzenli olarak görebilir. Yargıcın karşısına bu suçlamayla gidersek onları asla göremez. Çocuklar bir kaçakçıya emanet edilmez.
Ervan yutkunmaya çalıştı. Safra yemek borusunu yakıyordu. Sana neden güvenelim?
Önce başka şansınız yok. Sonra ben de çocuklarımızın babalarına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Luvak'la konuşacağım.
Senden bunu istediğim zaman yapacaktın.
Bir şantajcı gibi davranmak seni rahatsız etmiyor mu?
Sofia yeniden güldü.
Bunu söyleyen Machiavelli ve o da benim ülkemden. Düşmanına uyum sağlaman lazım. Luvak zayıf biri ama baban tehlikeli bir adam. Ona karşı kendimi korumam gerekiyor.
Düşündüğünden çok daha tehlikeli.
Eğer bu ritimde devam ederse babası sözleşmeyi kafasına atabilirdi. Ama genç kadının bir hayat sigortası vardı. Morvan torunlarının annelerinin yanında büyümesini istiyordu.
Birden Ervan korkunç bir yorgunluğa kapıldı. 2 hami İtalyan cadı ile Budist uyuşturucu müptelası bunu aralarında halletsin.
Zaten neden bu boşanmaya karşı çıkıyordu ki? Luak bütün iyi niyetine karşın acınacak bir babaydı. İhtiyara gelince bu ayrılığın resmileşmesinin neden onu bu kadar heyecanlandırdığını kimse anlamıyordu. Sofia'dan asla hoşlanmamıştı ve Floransalı hurdacıdan nefret ediyordu.
Ervan tam telefonu kapatıyordu ki genç kadın teklifte bulundu.
Dönüşünde beraber akşam yemeği yiyor muyuz?
Bunu neden yapalım ki diye sordu Ervan savunmaya geçerek. Sofia bir kez daha güldü. Açık yürekli ve alaycı bir gülüştü bu. Bu gibi durumlarda sesinin tınısı birkaç derece azalıyor ve İtalyan şarkılarındaki o boğuk aksan fark ediliyordu.
Her zaman olduğu gibi yine başaramadım.
Özür dilerim, birlikte akşam yemeği yiyelim elbette.
Ne zaman?
Birkaç gün içinde diye öylesine cevap verdi Ervan.
O zaman beni ararsın, senin de konuşmaya iznin var mı avukatıma soracağım.
Ervan dalga geçip geçmediğini öğrenmeye fırsat bulamadan genç kadın telefonu kapattı. Kafası karışık bir halde telefonunu cebine koydu ve araştırmasına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Amirallik gemileriyle ilgili bir linke tıklayacaktı ki gelen bir gürültüyle başını çevirdi. Kahretsin! Dışarıda bir adam pencerenin çerçevesine tırmanmış onu gözlüyordu. Ervan silahını aldı, sıçradı ve camı açmaya çalıştı. Mümkün değildi. Kilit mekanizmasının işleyişini anlaması ve sonunda pencere kolunu açması en az 5 saniyeyi buldu. Bel iki yere atlamıştı ve piste doğru kaçıyordu. Ervan yüksekliği tahmin etmeye çalıştı. En az 3 metreydi. Yine bir genç adam kahramanlığı. Tabancasını kılıfına soktu, pervazı açtı ve çörtenin üstünde durdu. İmkansız değildi ama banyodaki boğa güreşinden sonra vücudunu mümkün olduğunca iyice toplayarak atladı. Çimenin üstüne kondu, kendi etrafında yuvarlandı ve zorlukla ayağa kalktı. Her tarafı ağrıyordu ya da daha doğrusu vücudunda ağrımayan bir bölge yok gibiydi. Bu herif kimdi? Önce koşmalıydı, cevap ilerideydi. 39. Bölüm. Gece kuruydu. Fundalıktaki tüm sular veya nem tamamen çekilmişti. Gökyüzü, hava, toprak bir cam gibi kırılmak üzereydi. Ervan binaları çevreleyen duvarın dışına hiç çıkmamıştı. İki yapı arasında kuşkusuz gündüz gözüyle denize kadar bir görüş sağlayan tamamen düz, engebesiz bir manzarayla karşılaştı. Kaçak projektörlerin altında siyah bir alev gibi göze çarpıyordu. Ervan araziyi tanımıyordu, onu elinden kaçırabilirdi. Ancak yöntemine inancı tamdı. Avının dosdoğru önünden koşmaktan başka seçeneği yoktu. Er veya geç yorulacaktı. O zaman da Ervan onu yakalayacaktı. Dövüş sporlarını bırakmış olsa da hala sürekli koşuyordu ve bu kez atlatılması söz konusu değildi. Hangarlarla korunan alandan bir limanın korunaklı bölgesinden çıkar gibi çıktı ve birden gece gerçek yüzünü gösterdi. Açıklardan esen şiddetli rüzgar az kalsın onu yere devirecekti. Yeniden dengesini sağladı ve koşmaya başladı. Beliki fırtınayla mücadele ederek, sağa sola sıçrayarak, yol boyunca güç kaybederek kaçmaya devam ediyordu. Askeri eğitim üniforması ve siyah bir anorak giymişti. Üstten bir adam. Ervan ritmini buluyordu. Bedeninin küçük bir kısmını rüzgara vermiş, çadır bezini yırtan bir bıçak gibi karanlığı delerek ilerliyordu. Yaralarının acısı depreşiyor ama bedeninin ısısıyla acıları ona azalıyormuş gibi geliyordu. Adamla arasında yaklaşık 300 metre vardı. Hala hızlanmıyordu, çevreye güveniyordu. Sağda ve solda uçaklar kılıflarının altında sarsılıyordu. Gözle görünmeyen kablolar, kancalar durmaksızın tıkırdıyor, limanlardaki yelkenlilerin şıngırdayan halatlarını hatırlatıyordu. Uçak pisti, projektörlerin hiçbiri yanmıyordu. Sadece çimlerin içine gömülü lambalar etrafı belli belirsiz aydınlatıyordu. Casus yorgunluk belirtileri gösteriyordu. Ervan adımlarını açtı. Rüzgar onu engellemiyor ama besliyordu. Esen rüzgarla duyuyor, tatlı serinliğini içiyordu. Kaçağa yetişmesine 200 metre kalmıştı. Artık boğucu bir sessizliğin içinde koşuyordu. Direkler ve uçaklar arkalarında uzakta kalmıştı. Geriye sadece uğuldayan rüzgar, kutup ışıkları gibi sedefli, yağlı izler bırakan gökyüzü ve asfaltı döven ayak sesleri kalmıştı. Tap tap, tap tap, 100 metre. Ervan'ın önünde bir ense ve alabroz kesimli bir kafa vardı. Adamı tanımanın imkanı yoktu. 50 metre. Kendini dış dünyaya kapattı ve sprintine başladı. 30 metre, 20 metre. Dur! Karanlığın içinden gelen sesi bulmak için koşmaya devam ederken gayri ihtiyari kendi etrafında döndü. Bir asker elinde famasıyla bir çukurun içinden çıkmıştı. Dipnot, famas, Fransız yapımı bir saldırı ve piyade tüfeği. Karverek üssü elbette askeri denetim altındaydı. Bunu nasıl unutmuştu? İstemeden yavaşladı. Ölümcül hata. Beriki koşmayı sürdürdü. Karanlığın içinde kayboldu.
Ervan bir şeyler söylemek için bağırmaya çalıştı ama soluğu kesilmişti. İki büklüm oldu, inler gibi bir ses çıkararak elleriyle dizlerinden destek aldı. Her geçen saniye kaçaklı arasındaki mesafenin biraz daha açılmasına sebep oluyordu. Bir VHF telsiz sesi duyuldu, asker gözlerini palaskasına doğru indirdi. Ervan hiç düşünmeden yeniden koşmaya başladı.
Dur, dur yoksa ateş ederim.
Ayak sesleri, etrafında koşuşturmalar, sirenler, motor omurtuları, alarm verilmişti, hala koşuyordu. Bir silah sesi gecenin karanlığında yankılandı, uyarı ateşi.
Dur.
Hızlanmaya çalıştı, imkansız. Gücünün sınırlarına geldiğini hissediyordu. Birkaç adım daha atsa asfaltın üstüne yığılacaktı sanki. Yeni silah sesleri, araçlardan inen askerler. Pistin dört bir tarafından yükselen, birbirine karışan sesler, kodlar yeniden hızlandı. Korku en güçlü uyarıcıydı. Ağaçların arasına girince istemeden de olsa yavaşladı. Tüm bedeni laktik asitle yanıyordu, adrenalin kanını besliyordu. Gözyaşlarının arasından ağaçların şekilsizleştiğini görüyor, karanlık ağaç gövdelerinin arasından bir katran gibi akıyordu. Arkasından askerler geliyordu, şapa oturduğunu düşünüyordu. Zaten ağaçlar da seyrekleşmeye başlamıştı. Kumsaldan önceki orman ince bir şeritten başka bir şey değildi. Kumlar havalandı, ardından çatlayan dalgaların sesi. Avını yakalıyordu. Onu yeniden ele geçirecek olmanın umuduyla kumulun üstüne tırmandı ve yükselmiş denizle karşılaştı. Dalgalar sadece 20-30 metre önünde kırılıyordu. Kimse yoktu. Arkasından uyarılar yükseliyordu. Beyaz bir ışık gökyüzünü yırttığında Ervan dizlerinin üstüne düştü. Bir füze. Hayır, bir aydınlatma fişeği. Devriye kumsala ulaşmak üzereydi ve fişekle bölgeyi aydınlatıyorlardı. Etrafına hızla göz attı. Solunda 200 metre uzakta kaçağı gördü. Ervan ayağa kalktı ve kıvılcımlar, hışırtılar eşliğinde kuma düşerken yeniden koşmaya başladı. 50 metre, etraf yeniden karanlığa gömülmüştü. 30 metre, kaçak denize doğru yalpalayarak, kumun üstüne çıkarak, her an düşecek bir sarhoş gibi ayakları dolaşarak ilerliyordu. 10 metre, Ervan atıldı ve onu yere yapıştırdı. Köpüklerin içinde yuvarlandılar. Onu boynundan yakaladı ve çevirdi. ''Kimsin sen?'' diye bağırdı. Cevap yoktu. Gölgede kalmış bir surattan başka bir şey görmüyordu. Dalgalar üstlerine kadar çıkıyor ve kollarıyla bacaklarını yalıyordu. Rüzgar beraberinde kükürt kokusu getiriyordu.
''Kimsin sen?''
Ervan tam yumruğunu kaldırmıştı ki yeni bir fişek etrafı aydınlattı. Çakan flaşta suratı tanıdı. Onu daha önce bir yerlerde görmüştü ama nerede gördüğünü söylemesi imkansızdı.
''Nereden geliyorsun?''
''Adım Fraser.'' ''Charles de Golden'im.'' Uçak gemisinde, koridorların zayıf kırmızı ışığında gördüğü deniz subaylarından biri.
''Beni neden gözetliyordun?''
Gökyüzündeki beyaz ışık kumsalı titretiyordu. Ervan askeri boynundan yakalamıştı ve boğazlar gibi sıkıyordu. Askerler her taraftan aynı anda paldır küldür geliyorlardı. Ağzından bir kelime almak için sadece birkaç saniyesi vardı.
''Konuş Tanrı aşkına.''
''Cuma gecesi bir şey gördüm.''
''Nerede? Charles de Gaulle'de mi?''
''Yeni bir aydınlatma fişeği. Konuş.'' ''Biri denize çıktı, bir etrakoyla.''
''Kim?''
Çakan flaş genç adamın göz bebeklerini aydınlattı. Ervan onun dudaklarının titrediğini gördü. Arkasında denizin köpükleri bakır rengine bürünüyor ve kaynamakta olan bir metali çağrıştırıyordu.
''Bırak onu ve ellerini kaldır.''
''Kim denize çıktı, kim?'' Ervan kollarını kaldırdı, çuvallamıştı. Kum tepesinin üstünde bir sıra asker, kükürt rengindeki çamların dibinde ona nişan alıyordu. O esnada Fraser doğruldu ve Ervan'ın yakasına yapıştı. ''Di Greco'' diye kulağına fısıldadı. ''Di Greco o gece karaya çıktı.'' 40. Bölüm. Barın adı Vamların tarafıydı. Gecenin ilk saatlerinde aramalarına başlamıştı. Kapı görevlilerine barmenleri sorgulamış, patronları tehdit etmiş, sözler almıştı. Bu gece Gael'le kim buluştuysa onu bulmak zorundaydı. Aramalarına büyük otellerin kapıcılarıyla devam etmiş, gece kulüplerine, sağ yakadaki karanlık barları ziyaret etmişti. Ama hiçbiri henüz açılmamıştı.
Kimse kızını görmemişti, kimsenin en ufak bir bilgisi yoktu ya da kimse onunla konuşmak istemiyordu. Belki de ne yeterince kötüydü ne de yeterince ikna edici. Çekilen araçların konduğu Ballard'daki belediye otoparkından ödünç aldığı golfün direksiyonunda içini rahatlatmak için her seferinde kendi kendine bunu tekrarlıyordu. Kue metodu. Gael bir yerlerde eğleniyor ve sadece bunu ondan gizlemek istiyor olabilirdi. Ortadan kaybolması o kadar da önemli bir şey değildi. Her şeye rağmen o yetişkin bir kızdı ve birçok kez ortadan kaybolmuştu. Onu kaygılandıran peşindeki polisleri ekmiş olmasıydı. Morvan kızını tanıyordu. Peşinde birilerinin olması onu rahatsız etmiyordu. Tam tersine çılgınlıklarının babasına anlatılacak olması hoşuna gidiyordu. Ama bu öğleden sonra başka türlü davranmaya karar vermişti. Bağımsız olduğunu göstermek için mi? Gizli bir randevuya gitmek için mi? Kaçmak için mi? Morvan şüphesiz çok çabuk soğukkanlılığını yitiriyordu. Gael sadece bir gece için özgürlüğünü ilan etmişti. Ama en büyük korkusu onun üstesinden gelemeyeceği bir pisliğe bulaşmış olmasıydı. Fahişelik iyi bir evlilikle sonuçlanabileceği gibi mezarlıkta da sonlanabilirdi. İGGM yani İç Güvenlik Genel Müdürlüğü sayesinde Gael'in günlük yaşamı hakkında oldukça net bir bilgiye sahipti. Asla profesyonel bir fahişe değildi. Tek başına belli bir düzeni olmaksızın ve hep hayallerinin peşinde fahişelik yapıyordu. Partnerleri her zaman uzaktan veya yakından sinema ortamıyla ilgisi olan kişilerdi veya para babalarıydı. Bu da bir anlamda aynı kapıya çıkıyordu. Eğer yarın sabaha kadar bir netice alamazsa statüsünün ona verdiği imkanlarla büyük operasyonu başlatacaktı. Ama damlara çıkıp da bağırmanın alemi yoktu. Benim kızım bir orospu ya da evimde benim sözüm geçmiyor. Bara oturmuştu, başını kaldırdı ve çevresindeki yarı boş karanlık mekana göz gezdirdi. Eğlenmek için bütün bir gece buraya kapanma fikrini bir kenara bıraktı. Perriyesinin parasını ödedi ve çıkışa yöneldi. Arabasına doğru yürürken kafasını kurcalayan diğer şeyleri düşündü. Ervan'a yalan söylemişti. Artık bir şövalye yüzüğü yoktu. Geçen ay onu kaybetmişti ya da çaldırmıştı. Neden? Cinayet mahalline bırakmak için mi? Bu Carverac hikayesi garip bir hal alıyordu. Önce Di Greco'dan bir telefon almıştı. Hindiba kafalı amirali yıllardan beri görmemişti. Bu boklu değnekten kurtulabilirdi. Ama o tam tersine öz oğlunu bu işte görevlendirmişti. Bu vakayı Maro'nun intiharı sırasında oğlunu Paris'ten uzaklaştırmak için bir fırsat olarak görmüştü. İçgüdüsü ona ilk kez ihanet mi ediyordu? Soruşturma artık kişisel bir olaya dönüşüyordu. Cinayet mahalline bırakılan başına iş açabilecek bir eşyayla onu bir şekilde olaya müdahil olmaya zorlayarak darbeyi indirmişlerdi. Bir komplo mu? Daha bir kilometre yol almamıştı ki aklına paranoyasını besleyecek yeni argümanlar geldi. Pis kokular yayan bu plan öncelikle geçmişini ifşa etme tehlikesi taşıyordu. Sonra Niseko'nun ölümüyle ne talep edilirse edilsin, Katanga'da kartların yeniden dağıtılması istenecekti. Şimdi de Coltano ile ilgili has ya da her ne halsa ortaya çıkmıştı. Luwak'ın aldığı mesaj da cabasıydı. Yarın sabah ilk iş olarak Luzeko'yu yeniden görmeye gidecekti. Ortezli adam bir şeyler öğrenmiş olmalıydı. Tüm bu olayların birbiriyle bağlantılı olabileceğini düşünmeye başladı. Onun mahvolmasını isteyen biri ya da bir grup tarafından düzenlenmiş olabilirdi. Kim? O kadar çok düşmanı vardı ki. Direksiyon başındaki refleksleri onu yuvasına götürmüştü. Bovo meydanı. Geceyi bürosunda sonlandırmak ve olaylar arasında bağlantı bulmak için mi? Hayır, aramaya kaldığı yerden devam etmeliydi. Ama önce bir şeyler yemesi gerekiyordu. Bakanlığa birkaç yüz metre uzaktaki Bristol Oteli'ne doğru yöneldi. Vale, anahtarlar, döner kapı, lobiyi geçerken otel görevlisi bankosunun arkasına gizlendi. Morvan birkaç saat önce adamı payladığını hatırladı. Ona dostça bir selam yolladı. Artık kavgacı mizacını geride bırakmıştı. Restoran kısmına girdi. Temizlikçi kadınlar elektrik süpürgesiyle yerleri temizliyordu. Sonra mutfağa geçti. Bazı aşçı yamakları onu tanıdı ve selam verdi. Dipteki masaya şefin yakın dostlarına ayrılmış, paslanmaz çelikten tezgaha oturdu. Tek kelime etmeden ona somonlu bir kulüp sandviç, en sevdiği yemek, ile maden suyu servis ettiler. Şişenin sade görüntüsü aklına anksiyolitiklerini getirdi. Bu akşam almış mıydı? Depresif ve unutkandı. Gerçekten de onlara dört elle sarılmanın tam zamanıydı. Şimdi Luwak'ın boşanma işini düşünmekle meşguldü. Öncelikle kişisel, gizli bazı nedenlerden dolayı buna razı olamazdı. Ayrıca ailesinin parçalanma fikri de onun için kabul edilebilir bir şey değildi. Bir şekilde bu onun inşa ettiği tek şeydi. Çevresindekiler de istemeden yarattığı bu ortak düşmanlık göz ardı edilirse, başarmıştı da, boşanmak mı? Söz konusu olamazdı. Buzlar bakiresiyle anlaşma konusunda umudunu yitirmiyordu. Ama parti zorlu olacaktı. Sandviçinin tadını çıkarırken gözleri boşlukta hayaller kurmaya başladı. O sırada mutfak personeli gereçlerini yerleştiriyordu. Tesadüfen yaşanmış mutlu akşamlar. Ervan, Kan Eklus Polis Okulu'nda yatılı okurken Messen Caddesi'ndeki eve akşam yemeğine gelecek zaman bulduğu anlar. Luwak'ın yeni yetmelik döneminde olağanüstü yakışıklılığıyla ve bunun farkında olmadan, aslında daha o yıllarda alkolikti ve Morven gerçeği görememişti, evde dolandığı anlar. Gael'in hatırı sayılır bir kilodayken havlu kumaştan küçük pijaması içinde abileriyle birlikte geceyi televizyon başında geçirme izni aldığı zamanlar. Hafızasının çarkları durdu ve tek bir resme takılıp kaldı. Kötülükten uzak Gael. Daha sonraki yıllarda aşırı zayıf, korku filmlerindeki dev böcekleri çağrıştıran, tanınması imkansız bir yaratığa dönüşmüştü. Morvan önündeki tabağı itti. Gael hala bir sırdı. Bu gece de onun izini bulmayı başaramamıştı. Hesap pusulasını imzaladı. Otelde hesabı vardı. Sonra kendine çeki düzen vermek için tuvalete gitti. Saat gecenin biriydi. Yüzünü yıkadı, ceketini ve pantolonunu düzeltmeye çalıştı. Kıyafeti 31 çektikten sonra kullanılan bir kağıt mendil gibi buruşmuştu. Aynada bir evsize para vermiş gibi kendine gülümseme lütfunda bulundu. Haydi, sokağa dönme vakti.
20. ayrımın sonu. Sayfa 208.